Ayrım 28, Hayalet, John Nesbo, sayfa 328. 30. Bölüm. Üç kişiydiler. Bir koridorda el ele koşuyorlardı. Harry çığ geldiğinde birbirlerinden ayrılmamak için sımsıkı tutmaları gerektiğini haykırdı. Arkalarından gelen karın önce uğultusunu sonra da gürlemesini duydu. Sonra oradaydı. Beyaz karanlık, siyah kaos. Harry olabildiğince sıkı tutsa da diğerlerinin ellerinin kendi ellerinden kayıp gittiğini hissetti. İrkilerek uyandı. Kol saatine bakınca 3 saat uyumuş olduğunu anladı. Nefesini tutmuşçasına uzun uzun hırıltılı bir şekilde soluk verdi. Vücudu epey hırpalanmış ve morarmış gibi geliyordu. Boynu sızlıyordu. Başı felaket ağrıyordu. Terliyordu da. Öyle ter içindeydi ki takım elbisesinde koyu lekeler oluşmuştu. Sebebini bilmek için dönüp bakmasına gerek yoktu. Soba, biri sauna sobasını çalıştırmıştı. Harry ayağa kalkıp sendeleyerek soyunma odasına girdi. Sıralarda giysiler yatıyordu. Harry dışarıdan gelen sesleri, raket telleriyle vurulan topların sesini duyuyordu. Tenisten sonra saunaya girmek istiyorlardı. Harry lavaboya gitti, aynada kendine baktı. Kırmızı gözler, şişkin ve kırmızı yüz. Gülünç bir kolye gibi görünen gümüşü gaffer band. Bandın kenarı Harry'nin yumuşak derisine batıyordu. Harry yüzünü yıkayıp sabah güneşine çıktı. Emekliler gibi bronz tenli ve cılız bacaklı 3 adam oyunu kesip Harry'e baktılar. İçlerinden biri gözlüğünü düzeltti. ''Çiftler maçı yapacağız ama bir kişi eksik genç adam. İçinden geliyorsa...'' Harry dosdoğru ileriye baktı ve sakin konuşmaya odaklandı. ''Kusura bakmayın arkadaşlar, bende tenisçi dirseği var.'' Sköyer'e doğru yürürken adamların bakışlarını ensesinde hissetti. Buralarda bir otobüs olsa gerekti. Truls Berntsen, birim şefinin kapısını çaldı. ''Gel.'' Bellman kulağında telefonla ayakta durmaktaydı. Mikael sakin görünse de Truls buna kanmayacak kadar iyi tanıyordu onu. Bellman elini bakımlı saçında gezdirip duruyor, biraz hızlı konuşuyor ve odaklandığını belli eden bir şekilde kaş çatıyordu. Telefonu kapadı. Truls Bellman'a buharı tüten bir fincan kahve uzatırken ''Stresli bir sabah mı?'' diye sordu. Birim şefi fincana şaşkınlıkla baksa da onu aldı. Bellman telefonu başıyla göstererek polis şefi dedi. Gazeteler onu Matserut caddesindeki yaşlı kadın yüzünden sıkıştırıyormuş. Kadının evi kurşun yağmuruna tutuldu. Polis şefi de benden açıklama istiyor. Ne dedim peki? Wester mezarlığı bekçisi birilerinin Gusto Hansen'in mezarını kazdığını bize haber verince özel harekat odası bir devriye arabası gönderdi. Araba olay yerine vardığında suçlular kaçmıştı. Ama sonra Matserut Caddesi civarında silahlı çatışma çıktı. Kadın şokta, evine giren kişinin 2,5 metre boyunda, yüzü yara izli, kibar bir genç adam olduğunu söylüyor sadece. Bu silahlı çatışma mezarın kazılmasıyla bağlantılı mı sence? Bellman başıyla onayladı. Kadının oturma odasının zeminindeki çamurların mezarlıktan geldiği kesin. Dolayısıyla polis şefi bu meselenin uyuşturucuyla ilgili olup olmadığını, bunun çeteler arasındaki bir başka hesaplaşma olup olmadığını merak ediyor. Durumu kontrol altına alıp almadığımı filan. Bellman pencereye gidip dar burdunun kemerini baş parmağıyla okşadı. Truls kahvesinden ihtiyatla bir yudum alarak, ''Beni çağırmanın sebebi bu mu?'' diye sordu. Sırtı Truls'e dönük duran Bellman hayır dedi. Şu anonim ihbar aldığımız gece kafamı kurcalıyor. Bütün Los Lobos çetesinin McDonald's'ta olacağı söylenmişti hani. Sen onları tutuklayanlar arasında yoktun değil mi? Benson öksürerek evet dedi gelemedim o gece hastaydım. Bellman dönmeden geçen seferki hastalığının aynısı mıydı diye sordu. Ha. Bazı memurlar geldiklerinde motosiklet kulübü binası kapısının kilitli olmamasına şaşırdılar. Odin'in dediğine göre orada nöbet tutan o Tutu denen adamın kaçmayı başarabilmesine de şaşırdılar. Geldiğimizi kimse biliyor olamazdı değil mi? Bildiğim kadarıyla bizden başka bilen yoktu dedi Truls. Pencereden bakmayı sürdüren Bellman topuklarının üstünde sallandı. Ellerini belinin arkasına koydu. Arkaya sallandı ve öne sallandı. Truls üst dudağını sildi. Terlediğinin belli olmadığını umdu. Başka bir şey? Bellman sallanmayı sürdürüyordu, öne arkaya. Bir şeyin ardını görmeye çalışan ama boyu fazla kısa olduğu için göremeyen bir çocuk gibi.
Hepsi buydu Truss ve teşekkürler kahve için.
Truss kendi odasına dönünce pencereye gitti. Bellman'ın herhalde görmüş olduğu şeyi gördü. Kırmızı afiş bir ağaçtan sarkıyordu. Saat 12'de Schroeder restoranının önündeki kaldırımda her zamanki 30 kişi Rita'nın kapıyı açmasını beklemekteydi. Rita Harry'i görünce "Aa" dedi. "Sakin ol, bira istemiyorum, kahvaltı istiyorum sadece," dedi Harry. "Bir de kıyak istiyorum." Rita kapıyı onun için açarken "Boynunu kastetmiştim," dedi. "Mosmor olmuş. Şu ne peki?" "Gaffer bant," dedi Harry. Rita başını onayladı ve sipariş almaya gitti. Schroeder restoranının prensibi herkesin kendi hayatını kendine saklamasıydı. Harry her zamanki pencere önündeki köşe masasına oturup Beate Lön'ü aradı. Terese kadar çıktı. Harry bip sesini bekledi. "Ben Harry, yaşlı bir kadına rastladım ve biraz kötü bir izlenim bırakmış olabilirim. Bu yüzden bir süre karakollara filan pek yaklaşmasam iyi olur diye düşünüyorum. Buraya, Schroeder restoranına iki paket numune bırakıyorum. Bizzat gelip Rita'yı sor. Senden istediğim bir kıyak daha var. Bellman Blinder'de adres toplamaya başladı. Ekiplerin çıkardığı listeler Orkrim'e gönderilmeden önce listelerin kopyasını mümkünse kimseye çaktırmadan almanı istiyorum." Harry telefonu kapadı, sonra Rakel'i aradı. Yine telesekreter.
"Selam, ben Harry. Üstüme olacak temiz giysilere ihtiyacım var ve senin evinde... zamanından kalma giysilerim duruyor. Kaliteyi bir tık arttırıp plazada oda tutacağım. O yüzden eve gelince giysilerimi taksiyle oraya gönderebilirsen çok..."
Harry Rakel'i gülümsetme ihtimali olan bir kelime bulmaya çalıştığını fark etti. Şahane, süper veya çılgın gibi bir kelime. Ama bulamadı ve beylik bir şekilde iyi olur demekle yetindi. Harry Hans Christian'ı ararken Rita kahve ve sahanda yumurta getirdi. Harry'e ters ters baktı. Schroeder restoranında bilgisayar, masa oyunu ve cep telefonu yasaktı. Pek dillendirilmeyen bir kuraldı bu. Burası içki, tercihen bira içilecek, yemek yenecek, sohbet edilecek veya susup gazete okunacak bir mekandı. Kitap okumanın yasak olup olmadığı muğlaktı muhtemelen. Harry telefon konuşmasının sadece birkaç saniye süreceğini işaret edince Rita başını yüce gönüllülükle sallayarak onayladı. Hans Christian hem rahatlamış hem dehşet içinde gibiydi.
"Harry, ulu tanrım, her şey yolunda mı?"
"Bir ile on arasında bir derecelendirme yaparsan..."
"Evet."
"Matserut Caddesi'nde ateş edildiğini duydun mu?"
"Ah tanrım, o sen miydin?"
"Silahın var mı Hans Christian?" Harry adamın yutkunduğunu duyar gibi oldu.
"Silaha mı ihtiyacın var Harry?"
"Senin yok, benim var."
"Harry,
sadece meşru müdafaa için, ne olur ne olmaz diye."
Hans Christian duraksadı.
"Babadan kalma eski bir av tüfeğim var, geyik avlamak için."
"Gayet iyi. Onu 45 dakika içinde alıp paket yapıp Schroeder restoranına gönderebilir misin?"
"Deneyebilirim. Ne yapacaksın?"
Harry tezgahın ardındaki Rita'nın azarlayıcı bakışlarına karşılık vererek "Kahvaltı yapacağım," dedi. Truss Berntsen, Gamlebyen mezarlığına giderken normalde mezarlığa girdiği kapının önüne park edilmiş siyah bir limuzin gördü. O yaklaşırken yolcu kapısı açıldı ve bir adam indi. Siyah takım elbiseliydi ve boyu 2 metreden epey uzun olsa gerekti. Çenesi güçlüydü, kâkülleri alnına yapışmıştı ve Truls'ün hep Samiler, Finlandiyalılar ve Ruslarla özdeşleştirdiği belli belirsiz bir Asyalı havasına sahipti. Ceketi ısmarlama olmalıydı ama yine de omuz kısımları fazla dardı. Adam kenara çekilip Truls'ün onun yerini almasını, yolcu koltuğuna oturmasını işaret etti. Truls durdu. Bunlar Dubai'nin adamlarıysa doğrudan temas kurulmaması kuralını beklenmedik bir şekilde çiğniyorlardı. Truss etrafına bakındı, görünürde kimse yoktu, duraksadı. Yakıcıdan kurtulmak isteseler tam da bu şekilde davranırlardı. Truss devasa adama baktı. Adamın yüz ifadesinden bir şey anlamak olanaksızdı. Truss onun güneş gözlüğü takma zahmetine girmiş olmasının iyiye mi yoksa kötüye mi alamet olduğuna karar veremedi. Dönüp kaçabilirdi elbette. Ama sonra ne olacaktı?
Trulz kendi kendine Q5 diye mırıldandı. O arabaya biner binmez kapı kapandı. İçerisi tuhaf bir şekilde karanlıktı. Karartma camlar yüzünden de herhalde. Klima da sıra dışı ölçüde etkili olsa gerekti. Çünkü içeride hava sıcaklığı sıfırın birkaç derece altında gibiydi. Sürücü koltuğunda yüzü kurda benzeyen bir adam oturuyordu. O da siyah takım elbiseliydi. Kâkülleri alnına yapışmıştı. Muhtemelen Rus'tu. Trulz'un arkasından bir ses gelebilmene sevindim dedi. Trulz'un dönmesine gerek yoktu. O şive, oydu, Dubai. Kimsenin gerçek kimliğini bilmediği adam. Başka kimsenin. Ama Trulz'un onun adını ve yüzünü bilmesi ne işine yarayacaktı ki? Hem yemek yenilen kaba tükürülmezdi. Bizim için birini ele geçirmeni istiyoruz. Ele geçirmek derken? Yakalamanı ve bize teslim etmeni, gerisine karışma. Dedim ya, Oleg Fauke'nin yerini bilmiyorum. Oleg Fauke'den bahsetmiyorum Berntsen, Harry Hall'dan bahsediyorum.
Trulz Berntsen kulaklarına inanamadı. Harry Hall mu?
Kim olduğunu bilmiyor musun?
Tabii ki biliyorum. Suç masasındaydı, zır deliydi, ay yaştı. Birkaç vaka çözmüşlüğü var. Şimdi bu şehirde mi?
Leon Oteli'nde 301 numaralı odada kalıyor. Onu bu gece tam 12'de oradan alıp getir.
Oradan nasıl alacağım peki?
Tutukla, bayıl, teknini göstermek istediğini söyle. Ne istersen yap. Yeter ki onu Kongen'daki marinaya getir. Gerisini biz hallederiz. 50 bin.
Gerisini? Dubai Harry Hall'u öldürmekten bahsediyordu. Cinayetten bahsediyordu. Bir polisi öldürmekten. Trulz hayır demek için ağzını açtı ama arka koltuktan gelen ses daha hızlı davrandı.
Avro!
Vereceği hayır cevabı beyniyle ses tellerinin arasına batan gibi misali çökünce ağzı açılan Trulz Berntsen öylece kala kaldı. O cevabı vermek yerine duyduğunu düşündü ama buna inanmakta zorlanıyordu. Sözcükleri tekrarladı. 50 bin avro mu?
Trulz kol saatine baktı. 11 saatten biraz fazla zamanı vardı, öksürdü.
Gece yarısı odasında olacağını nereden biliyorsun?
Çünkü geleceğimizi biliyor.
Ha, geleceğinizi bilmiyor. Söylemek istediğim buydu değil mi?
Trulz'un arkasından gülme sesi geldi. Bir ahşap teknenin motorunun sesi gibiydi. Hoh hoh.
31. Bölüm.
Harry saat 4'te Radisson Plaza'nın 18. katında duşun altında duruyordu. Gaffer banttan sargının sıcak suda açılmayacağını umuyordu. Bant en azından acısını kısa süreliğine de olsa azaltıyordu. Ona 1937 numaralı oda verilmişti. Anahtarı alırken aklından düşünceler geçmişti. Kralın doğum yılı, köstler, eş zamanlılık gibi şeyler... Harry buna inanmazdı. İnsan zihninin bağlantılar görme yetisine inanırdı. İnsanlar olmayan bağlantıları bile görürdü. Harry bu yüzden dedektifken hep şüpheci olmuştu. Şüphelenmiş ve araştırmış, şüphelenmiş ve araştırmış da hep. Bağlantılar gördüğü zamanlarda zanlının suçluluğundan şüphe etmişti ve tam tersi. Harry telefonun çaldığını duydu. Duyulabilir ama fazla yüksek olmayan hoş bir sesti bu. Pahalı bir otelin sesiydi. Harry duşu kapatıp yatağa gitti, ahizeyi kaldırdı.
''Burada bir hanımefendi var.'' dedi resepsiyonist. ''Rachel Fauske. Özür dilerim, Fauske'ymiş. Size bir şey vermek istiyormuş.''
''Asansör anahtarı verip yukarı gönder.'' dedi Harry. Gardıropta asılı takım elbisesine baktı. Takım elbisesi iki dünya savaşı görmüş gibiydi. Harry kapıyı açtı ve beline birkaç metrelik bir havlu doladı. Yatağa oturup kulak kabarttı. Asansör kapısının açıldığını, ardından da Rachel'in ayak seslerini duydu. Onun ayak seslerini hala tanıyabiliyordu. Tiz ses çıkaran, oldukça sağlam ama kısa adımlar. Rachel hep dar etek giymiş gibi. Harry bir an gözlerini kapadı. Tekrar açtığında Rachel karşısında duruyordu. Rachel gülümseyerek ''Selam çıplak adam'' dedi ve elindeki torbaları yere atıp yatağa Harry'nin yanına oturdu.
''Bu ne?''
Gaffer bandı parmaklarıyla okşadı. ''Emprovize bir yara bandı sadece'' dedi Harry. ''Bizzat gelmene gerek yoktu.''
''Biliyorum'' dedi Rachel. ''Ama giysilerinin hiçbirini bulamadım. Amsterdam'a taşınırken kaybolmuş olmalılar.''
Harry herhalde atmıştır diye düşündü. Bunun için Rachel'i suçlayamazdı.
Ama sonra Hans Christian ile konuştum. Bir gardırop dolusu giymediği giysisi varmış. Tam senin tarzın denemez ama bedenleriniz yakın sayılır.
Raquel torbayı açtı ve Harry'nin dehşet dolu bakışları altında bir Lacoste gömlek, ütülenmiş 4 külot, buruşuk bir Armani kot pantolon, V-yaka bir süveter, bir Timberland ceket, polo oyuncusu logosu taşıyan 2 gömlek, hatta yumuşak derili kahverengi ayakkabılar bile çıkardı. Raquel giysileri gardıroba yerleştirmeye başlayınca Harry kalkıp bu işi devraldı. Onu yandan seyreden Raquel bir tutam saçını kulak arkası yaparken gülümsedi. ''Şu takım elbise resmen paramparça olmadan yeni kıyafet almayacaktın değil mi?'' Harry elbise askılarıyla uğraşırken ''Şey'' dedi. Giysiler tanıdık olmasa da hoş, hafif, bildik bir koku yayıyordu. ''Yeni bir gömlek ve belki pantolon almayı düşündüğümü itiraf etmeliyim.''
''Temiz kilodun yok mu?''
Harry ona baktı. ''Temizden kastını söyle.''
Harry, Raquel gülerek Harry'nin omzuna şaplak vurdu. Harry gülümsedi. Raquel'in eli onun omzunda kaldı. Yanıyorsun dedi Raquel. Resmen yanıyorsun. Şu sözde yara bandının altındaki her neyse enfeksiyon katmadığına emin misin?
Harry başını iki yana salladı. Yaranın iltihaplandığını zonklamasından anlamıştı. Ama suç masasında yıllarca çalışmış biri olarak başka bir şey de biliyordu. Polisler Nirvana Bar'ın barmeniyle müşterilerinin ifadesini almıştı ve bıçaklı adamı öldüren kişinin çenesiyle boynunda derin yaralar açıldığını biliyorlardı. Şehirdeki bütün doktorları uyarmış ve acil servisleri gözetliyor olmalıydılar. Ve şimdi tutuklanmanın sırası değildi. Harry'nin omzunu okşayan Raquel elini onun boynuna kadar çıkarıp indirdi. Harry'nin göğsüne dek. Harry kalp atışlarını herhalde Raquel'in hissettiğine, Raquel'in fazla iyi olduğu için artık üretilmeyen Pioneer televizyonlar gibi olduğunu düşündü. O televizyonların kalitesi verdikleri görüntüdeki siyahların koyuluğundan anlaşılırdı. Harry pencereyi biraz aralamayı başarmıştı. Otel yönetimi intiharlarla uğraşmak istemiyordu. İş çıkışı trafiğini, arada sırada çalınan kornaları 18. kattan bile duyuyorlardı. Başka bir yerde de belki başka bir odada müstehcen bir yaz şarkısı fazla geç çalınıyordu. Harry bunu istediğine emin misin diye sordu. Sesinin boğukluğunu gidermek için öksürmeye çalışmamıştı. Öylece durdular. Raquel'in eli Harry'nin omzundaydı. Gözlerini de onun gözlerine dikmişti. Odaklanmış bir tango partneri gibi. Raquel başıyla onayladı. Karanlıktaki siyahlık öyle kozmik ve yoğundu ki insanı içine çekiyordu. Harry Raquel'in ayağını kaldırıp kapıyı kapadığını fark etmedi bile. Kapının çok usulca kapandığını duydu sadece. Pahalı bir otelin sesiydi bu, öpücük gibiydi. Sevişirlerken Harry yalnızca karanlığı ve hoş kokuyu düşündü. Raquel'in saçının, kaşlarının ve gözlerinin karalığını ve markasını hiç sormadığı parfümün hoş kokusunu. Oysa o parfümü bir tek Raquel kullanırdı ve kıyafetlerine sinen kokusu Harry'nin gardıropta onlarla yan yana asılı duran giysilerine de geçerdi. O koku şimdi buradaki gardıroptaydı çünkü diğer adam da giysilerini Raquel'in gardırobuna asmıştı ve Raquel o giysileri orada bulmuştu, adamın evinde değil, hatta belki de fikir o adamdan çıkmamıştı bile. Belki de Raquel giysileri ona sormadan gardıroptan alıp buraya getirmişti. Ama Harry bir şey demedi. Çünkü Raquel'i ödünç aldığını, hepsinin bu olduğunu biliyordu. Şu anlığına Raquel'e sahipti. Ve ya bununla yetinecek ya da Raquel'le hiçbir şey yaşayamayacaktı. Bu yüzden dilini tuttu. Raquel'le her zamanki gibi tutkuyla ve tadını çıkara çıkara sevişti. Onun doyumsuzluğundan veya sabırsızlığından etkilenmemeye özen gösterse de bunu öyle yavaş bir şehvetle yaptı ki Raquel kah ona sövmeye, kah inlemeye başladı. Mesele Harry'nin Raquel'in böyle sevişmeyi istediğini düşünmesi değildi. Böyle sevişmeyi kendisi istiyordu. Çünkü Raquel'i ödünç almıştı. Elinde sadece bu birkaç saat vardı. Raquel orgazm olduğunda kas katı kesilince ve Harry'e o paradoksal ifadeyle, haksızlığa uğramış birinin ifadesiyle bakınca, birlikte geçirdikleri onca gecenin anılarının canlanması Harry'i ağlatacaktı neredeyse. Sonrasında bir sigarayı paylaştılar. Harry nefes çektikten sonra sigarayı Raquel'e verirken, ''Birlikte olduğunuzu neden söylemedin?'' diye sordu. ''Çünkü birlikte değiliz.
Buna geçici bir çözüm denebilir.
Rachel başını iki yana salladı.
Bilmiyorum, artık hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyden ve herkesten uzak durmalıyım.
O iyi bir adam.
Mesele de bu ya, iyi bir adama ihtiyacım var. Öyleyse neden iyi bir adam istemiyorum? Neden bizim için en iyisinin ne olduğunu bildiğimiz halde böyle mantıksız davranabiliyoruz?
İnsanoğlu sapkın ve hasarlı bir tür, dedi Harry. Çaresi de yok, teselli var sadece.
Rachel ona sokuldu. İşte senin bu sarsılmaz iyimserliğini seviyorum.
Mutluluk saçmayı görev biliyorum aşkım.
Harry.
Hı hı.
Eski hayatımıza dönmek mümkün mü sence, bizim için?
Harry gözlerini kapadı, kalp atışlarını dinledi. Hem kendisinin hem de Rachel'in.
Dönmek mümkün değil, hayır. Harry Rachel'e döndü. Ama hala bir geleceğimiz olabileceğini düşünüyorsan...
Sen ciddi misin?
Altı üstü sevişme sonrası muhabbeti yapıyoruz değil mi?
Salak!
Rachel onu yanağından öptü, sigarayı verdi ve ayağa kalktı, giyindi.
Benim evde üst katta kalabilirsin, biliyorsun.
Harry başını iki yana salladı. Şimdi böylesi en iyisi.
Seni sevdiğimi unutma, dedi Rachel. Bunu sakın unutma. Ne olursa olsun, söz mü?
Harry başıyla onayladı, gözlerini kapadı. Kapı tekrar usulca kapandı. Sonra Harry gözlerini açtı, kol saatine baktı. Şimdi böylesi en iyisi.
Başka ne yapabilirdi ki? Rachel ile birlikte Holmen Collin'a dönüp izini süren Dubai'yi oraya mı yönlendirseydi? Kardan adam meselesinde olduğu gibi Rachel'i bu mücadeleye mi bulaştırsaydı? Çünkü artık anlıyordu, daha ilk günden itibaren onu takip etmişlerdi. Dubai'ye torbacıları aracılığıyla mesaj göndermesi gereksiz olmuştu. Onları bulmasından önce onu bulacaklardı, sonra da Oleg'i bulacaklardı. Yani sahip olduğu tek avantaj mekanı seçebilmesiydi. Suç mahallini seçmişti de seçtiği mekan plaza değildi. Buraya biraz dinlenmek, birkaç saat uyuyup kendini toplamak için gelmişti. Seçtiği mekan Leon Oteli'ydi. Hagen ile konuşmayı düşünmüştü veya Bellman ile. Durumu onlara açıklamayı düşünmüştü. Ama bunu yaparsa onu tutuklamaktan başka seçenekleri olmazdı. Gerçi şimdi bile Kvadratur'un da Barbe'nin Vestre mezarlığındaki güvenlik görevlisinin ve Matserut caddesindeki yaşlı kadının verdikleri eşkallerin aynı kişiye ait olduğunu polisin fark etmesi an meselesiydi. 1.92 boyunda keten takım elbiseli, yüzünün bir tarafı yara izli, çenesiyle boynu sargılı bir adam. Yakında Harry Hall için tutuklama emri çıkarırlardı. Dolayısıyla zaman azdı. Harry inleyerek kalkıp gardırobu açtı. Ütülü külotlardan birini ve polo oyuncusu logolu bir gömlek giydi. Armani pantolonu giyip giymemekte kararsız kaldı. Usulca küfrederek başını iki yana salladı ve kendi takım elbisesini giydi. Sonra şapka rafında duran tenis çantasını aldı. Hans Christian tüfeği ancak bu çantaya sığdırabildiğini söylemişti. Harry çantayı omzuna atıp dışarı çıktı. Kapı arkasından yumuşak bir öpücükle kapandı.
28. ayrımın sonu. Sayfa 341.